Ayrım 6, Liyakat, Candaş Tolga Işık, Sayfa 63. TÜİK, Milli Piyango, ÖSYM. Viyana Büyükelçisi Ethem Bey, 1880'lerin başında dönemin Bahriye Nazırı'na şöyle diyor: "Bize Batı'nın konstitüsyonu, yani anayasası değil, institüsyonu, yani kurumları gerek. Yaşadığımız yüzyılda dünyanın neresine giderseniz gidin, başarının olmazsa olmazlarından biri de kurumsallık. Kurumsal kültürü oturtamayan hiçbir yapı sürdürülebilir bir başarıya imza atamıyor. Asya'dan Amerika kıtasına kadar hangi ülke örneğine bakacak olursanız, başarının, ilerlemenin arkasında itibarlı kurumsal yapılar olduğu görülür. Türkiye'de ise özellikle son dönemde tam tersi yaşanıyor. Kurumsal yozlaşma diye de ifade edilebilen kurumların içinin boşaltılmasına dair onlarca örnek vermek mümkün. Ancak bu bahse girmeden önce önemli bir noktaya vurgu yapmakta fayda var. Bir kurumun içinin boşaltılması denince hem medyanın hem de vatandaşın aklına ilk gelen ve dolayısıyla ilgisini esasen cezbeden konu o kurumun kasasının boşaltılması. Yolsuzluk, hortumculuk ya da vurgunculuk adına ne derseniz deyin, bunların hepsi hukuken cezalandırılması gereken suçlar. Ancak en az onlar kadar önemli olan bir başka içini boşaltma yöntemi de ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız gibi kurumların liyakatten mahrum ellere terk edilip iradesinin siyasi yönlendirmelere teslim edilerek değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması. Çok uzak olmayan bir tarihte resmi heyetle Fransa'nın başkenti Paris'e yapılan bir seyahate gazeteci olarak ben de katılmıştım. Fransız meslektaşlarımızla bir akşam üzeri konuşurken konu o dönem Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne gelmişti. Bir Fransız gazeteci Paris Büyükelçinizin Fransızca bilmediğini biliyor musun dediğinde inanmamıştım. Fransızca konusunda aşırı hassasiyeti tüm dünyaca bilinen Fransa'ya Fransızca bilmeyen bir büyükelçi göndermiş olamazdık. Akşamki yemekte öğrendim ve doğrulattım ki gerçekten göndermiştik. Türkiye'ye döndüğümde büyükelçilerimizin ne kadarının İngilizce dışında atandığı ülkelerdeki en azından Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Almanca gibi ana dilleri bildiğini araştırdım. Sonuç %10 bile değildi. TÜBİTAK Müdür Yardımcılığına Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü'nün, Danıştay üyeliğine PTT Genel Müdürü ve Tenis Federasyonu Başkanı'nın Sağlık Bakanı Yardımcılığına İnşaat Mühendisi ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı'nın İBB Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Güreş Hakimi ve Zabıta Müdürü'nün TRT 6'nın Haber Müdürlüğü'ne Muhabere Başçavuşu'nun İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanı'nın Tarih Kurumu'nun başına Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesinin getirilmesi. Tarım Bakanlığı'nda Genel Müdürlük koltuğuna yine Tarım Bakanlığı tarafından hileli gıdadan 15 kez ceza yemiş bir ismin oturtulması. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na İstanbul'da bir ilçe belediyesinde seçimi kaybedince boşta kalmasın diye sokakta yürürken futbol topu bulsa karakola bomba diye bırakacak bir abinin yerleştirilmesi. Örnekleri arttırmak mümkün ama kendi adıma beni en derinden etkileyen kurumsal yok oluş hikayesi Türkiye İstatistik Kurumu'nunki. TÜİK ülkemizde 10 yıllardır siyasi baskıdan kendisini koruyabilmiş ve her daim itibarlı olarak bilinen bir kuruluştu. Ancak artık TÜİK'in siyasi iktidarın endişelerini gidermek için enflasyon ve işsizlik gibi rakamlar üzerine yaptığı hareketler vatandaş için mizah konusu. İşsizlik nedir? İşsiz kimdir? Bunun son derece basit bir tanımı var. İşsizlik herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye de işsiz deniyor. Oysa Türkiye'de TÜİK tarafından işsiz sayılmanız için iş bulamamanız yetmiyor. Başka kriterlere de uymanız gerekiyor. Bakın bu durumu iktisatçı Mahfi Eğilmez nasıl izah ediyor? Bir kişinin işsiz sayılabilmesi için 1. Son 4 hafta içinde bir gün dahi ücretli ya da ücretsiz hiçbir işte çalışmamış olması. 2. Son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olması. 3. 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olması gerekiyor. Bu tanıma uymayanlar, mesela işsiz olduğu halde son 4 haftada iş başvurusu yapmamış olanlar veya birisinin yanında bir gün ücretle bir iş yapmış olanlar ya da bir gün karın tokluğuna çalışıp da ücret almamış olanlar işsiz sayılmıyor. TÜİK 2020'nin Mayıs ayında bu hesaplamayla işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre önceki yılın 2019 aynı ayına göre istihdam 2.4 milyon, iş gücü 2.7 milyon azalmıştı. Bu verilere bakarak işsizliğin artmasını beklersiniz değil mi? Oysa TÜİK işsiz sayısının artmadığını, aksine 331 bin kişi azaldığını duyurdu. Güler misin, ağlar mısın? TÜİK'in enflasyon rakamlarını belirlerken oluşturduğu enflasyon sepeti kamuoyunun çok tartıştığı bir başka konu. Geçen yıllarda enflasyon sepetine davlumbaz ve çocuk taytı girince özellikle sosyal medyada bir hayli mizah konusu olmuştu. Sepetteki ürünlerin fiyatlarına dair bir muhalefet milletvekilinin şu sözleri çok manidar. TÜİK açıkladığı fiyatlardan bir market zinciri kursun, hepimiz oradan alışveriş yapalım. Düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede. Birolay Demir 2011-2016 arasında TÜİK'in başkanlığını yapmış, devlet planlama teşkilatı kökenli bir bürokrat. Aydemir 2020 yılının ortalarına doğru TV5 kanalına bir röportaj verdi ve dedi ki, TÜİK açıkladığı rakamlara ben de güvenmiyorum. Şaka değil, TÜİK'in eski başkanı ayrıldığı kurumun rakamlarının güvenilir olmadığını söyledi. Aydemir'e kulak verelim. TÜİK bağımsızlığını kaybetmiş midir? Evet, kesinlikle kaybetmiştir. Merkez Bankası da kaybetmiştir, TÜİK de kaybetmiştir, BDDK da kaybetmiştir, EPDK da kaybetmiştir, SPK da kaybetmiştir. Türkiye'de hiçbir bağımsız kurum kalmamıştır, bu çok net. Bu böyle biline. İstatistik kurumunun bağımsızlığı neden önemlidir? Çünkü istatistik kurumu aynı zamanda hükümetin icraatını ölçüyor. Enflasyon verisi, büyüme verisi, sanayi üretimi verisi, istihdam verisi neyin ölçütü? Kimin performansı bu? Ekonomi performansı. Peki ekonomiyi kim yönetiyor? İktidar yönetiyor. İktidarın performansını ölçen istatistik kurumu. İstatistik kurumunuz eğer bağımsız olmazsa nasıl ölçer? Nasıl tarafsız bir şekilde davranabilir? Ben şimdi soruyorum. TÜİK Başkanı'nın istatistikle ilgili hangi tecrübesi ve bilgisi var? Hangi kurumlarda çalışmış? Veya başka kurumdakine? TÜBİTAK'a veteriner götürülüp ULAK BİM'de başkan yardımcısı yapıldı ya. Yani liyakat dediğimiz şeyin hiçbir ölçütü kalmadı. Yaşadığımız şu günlerde devletin çöküşüne şahit oluyoruz. Devlet dediğiniz kurum ve bakanlıklardan oluşur. Bunların hepsi çöküyor, işlevi kalmıyor, politika üretemiyorlar. Çünkü kurumlar bitti. Önce gelenek ve görenekleri yok edildi, sonra hafızası yok edildi. Liyakatsiz insanlar atandı. Çünkü liyakat değil, sadakat sistemi geçerli. Sıkıntı liyakat sisteminin bitmesinden geliyor. Gelenek kalmadı, hafıza kalmadı. Böyle bir yerde devlet işlemez. Merkez Bankası ile TÜİK aynı derecededir. Önceden bu iki kurumun başkanı da Bakanlar Kurulu kararı ile atanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanıyor. Şimdi tek imza ile her şey oluyor zaten. Merkez Bankası'nın güvenilir dediği kaldı mı? Kim güveniyor? BDDK'nın aldığı kararı 2-3 gün ya da 3 ay sonra değiştiriyorlar. Deneme yanılma yöntemi. Çünkü tecrübe birikim yok. Kurumdaki insanlar bu kararların bir parçası da değil. Yayınlandığında görüyorlar. Türkiye'de çok değil 10 yıl önce en çok hangi kuruma güveniyorsunuz anketi yapılsa TSK'dan sonra herhalde ilk 2 ÖSYM ve Milli Piyango olurdu. Hatta gazeteci Fatih Altaylı 15.1.2019 tarihli yazısında bu soruyu kendisinin TSK'dan önce ÖSYM ve Milli Piyango diye cevaplayacağını ifade etmişti ki o yıllarda Altaylı gibi düşünen milyonlarca insan olduğuna eminim. Peki bugün bu iki kurumun durumu nasıl? Anahtarı devletin içine sızan bir terör örgütünün yani FETÖ'nün eline verilmek suretiyle yıllarca Türkiye'de milyonlarca insanın soruları çalarak mağdur edilmesine başrol oynayan ÖSYM. Çok şükür bugün FETÖ pisliğinden temizlendi. Ancak insanlar mağdur olmaya hala devam ediyor. KPSS'de aldığı 88.295 puanla fizik öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan DE'de mülakatta 54 puan alarak elendi. KPSS'de 86 puan alarak coğrafya öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan AU sözlü sınavda 55 puan verilerek elendi. İzmir'de yaşayan avukat O.M. ilk olarak 24 Haziran 2016'da hakim savcı sınavına girdi. 18.754 aday arasından 98.56 puanda birinci oldu. O.M. 1 dakika süren mülakatta elendi. Bunun üzerine 3 Haziran 2017'de bir defa daha sınava giren O.M. 1439 aday arasından 96.40 puanla yine birinci oldu, mülakatta yine elendi. Geldiğimiz noktada ÖSYM'nin güvenilirlik algısı yerde yeksan. Düşünebiliyor musunuz? 2020'de üniversite sınavında bu ülkede sınava giren onlarca çocuk yanlışlıkla yarım saat önce sınav bitti denilerek mağdur edildi. Milli Piyango İdaresi'ne gelince muzip haberleriyle hepimizin hastası olduğu Zeitung 2019'da yine bir uydurma haber yaptı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Colin Limak Cengiz Kalyon Konsorsiyumu tarafından satın alınan bilete isabet etti. Zeitung'un her zamanki şakalarından biriydi bu haber. Ama sonrasında Türkiye günlerce Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin yandaş bir iş insanına çıkarıldığını, o kişinin de parayı iktidara yakın bir vakfa bağışladığı iddiasını konuştu. Sonunda Milli Piyango İdaresi henüz ikramiye sahibi ortaya çıkmadı diye açıklama yapmak zorunda kaldı. 70 milyonluk büyük ikramiye sahibi bulunamayınca hazineye devredildi. Yine Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 25 Nisan 2020 tarihli çekilişinde skandal olarak nitelendirilebilecek bir hata yapıldı. 100 bin liralık ikramiye için toplar karıştırma küresinden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete iki top düştü. Kürenin başındaki görevli eliyle yetkililere iki işareti yaparak durumu izah etti, ardından ise 4 rakamını seçip gösterdi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara 386.704 olarak belirlendi. Yine 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait videoda henüz butona basılmadan 6 rakamı düştüğü görülüyor. Görevli butona basmadığını söyleyip topu geri küreye attırıyor ve sonuç yine 6 çıkıyordu. Görüntülere ilişkin Milli Piyango tarafından açıklamada top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun olduğu kaydedilmişti. 2021'e girerken Türkiye'nin yılbaşı ritüellerinden biri olan büyük ikramiye heyecanından pek de eser yoktu. Toplumun önemli bir kesimi Milli Piyango'ya olan güvenin azaldığından ve bu nedenle de bilet almayacağından dert yanıyordu. Tam da o sırada Milli Piyango akıllıca bir iletişim hamlesi yaparak yılbaşına kısa süre kala bir haber sızdırdı. Habere göre yılbaşı çekilişi için piyasaya çıkarılan tüm biletler satılmıştı. Buram buram halkımız hala Milli Piyango'ya güveniyor algısı kokan haberin hemen ardından çekiliş yapıldı. Tarihli bilet numarası açıklandı. Herkes kime çıktı acaba diye beklerken kurum şüpheleri daha da arttıracak bir açıklama yaptı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş ki. Gel gör ki bu çeyrek biletlerden sadece biri satılmış, diğer üçü satılmamıştı. Bu nedenle büyük ikramiyenin 1/4'ü varlık fonuna devredilecekti. Herkes aynı soruyu sordu. Yahu bu nasıl bir tesadüf? Ayrıca hani tüm biletler satılmıştı? Sessizlik. Milli Piyango İdaresi'nde gerçekten neler olduğunu bilemeyiz. Aksi belgelenmedikçe yapılan açıklamalarla yetinmek zorundayız. Ancak bir zamanların en güvenilir iki kurumu olan ÖSYM ve Milli Piyango'nun itibarının o eski halinden eser yok şimdi. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı büzesi. Üniversitede çok hoşlandığım bir kız vardı, geziyorduk, tozuyorduk ama hislerimize bir türlü ad koyamıyorduk. Hal böyle olunca da ilişkinin istikameti bir türlü öngörülemiyordu. Her sabah acaba aşık mıyım yoksa sadece bir hoşlanma halimi sorgulaması yaparken buluyordum kendimi. Konuyu güvendiğim bir dostuma anlattığımda enteresan bir soru sormuştu. Bir şarkınız var mı? Hayır, yoktu. O zaman aşk değildir dedi ve ekledi. Çünkü her aşkın bir şarkısı vardır ve şarkısı olmayan hiçbir his aşka dahil edilemez. Şarkılar önemliydi. Hepimizin hayatının bir dönemine tanıklık eden bir şarkısı, dinlediğimizde bizi her zaman tüdeline sokan bir melodi vardır. Bir toplumun muhteviyatını, ruh halini tanımlamada müziğin inkar edilemez bir ölçü olduğuna kim itiraz edebilir? Bu kitaba konu olan memleketimizin içinin boşaltılma halinden birçok alan gibi müziğin de nasibini aldığını görebilmek için büyük müziksever olmaya gerek yok. Bana son 10 yılda yapılmış ve zamanın ötesine geçip her dem taze kalmış kalacak bir parça söyleyebilir misiniz? Türkiye Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı isimli türküsüyle neredeyse 50 yıl önce tanıştı. Sezen Aksu Git isimli şarkısını 1988'de piyasaya sürdü. Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın'ı 1982'de çıkardı. Peki nasıl oluyor da onlarca yıl önce yapılan bu şarkıları bugün 7'den 77'ye hepimiz ezbere biliyorken birkaç yıl önce yapılan hiçbir şarkıyı hatırlamıyoruz? Sebebi basit. Maalesef her şey gibi şarkıların da içi boş artık. Maliyeti düşürmek, zamandan ve sürümden kazanmak için gerçek enstrümanların ve sayıcı müzisyenlerin yerini bilgisayarlar aldı. Tolstoy'u şirin baba zanneden, hayatı boyunca hiçbir klasiğin kapağını açmamış söz yazarları, hiçbir nota bilgisine sahip olmadan tamamen dijital kabiliyetiyle kendisine aranjör ilan eden müzisyenler peydah oldu. İçi boşalmanın en büyük göstergelerinden biri sanatsal başarı ya da kaliteyi değerlendirirken ürün için kullanılan metodoloji. Bugün bir şarkının değerini belirleyen neredeyse tek kriter YouTube'da kaç kez izlendiği. Türkiye popüler müzik tarihinin en önemli gruplarından biri hiç şüphe yok ki Ezgi'nin Günlüğü'dür. Grubun solisti Hüsnü Arkan 2020'nin Temmuz ayında YouTube'dan Boşluk isimli yeni parçasını yayımladı. Muhteşem sözler, olağanüstü bir müzik ve eşsiz bir ses. Ortalama bir müzikseverin bir şarkıda arayabileceği tüm kriterleri fazla 2000 defa seyredildi. Buna karşılık sözleri hiçbir anlam içermeyen, müziği tamamen bilgisayarda üretilmiş ve yorumcusunun içler acısı denebilecek bir sese sahip olduğu, ismi lazım değil, 20 yaşında bir YouTuber'ın muhtemelen boş bir zamanında sıkıntıdan yaptığı, parça ise bir saat içinde 1 milyon defa seyredildi. Hal böyle olunca Türkiye müzik piyasasında bir saat içinde 1 milyon kez seyredilen bu parça, 24 saat içinde onun onda biri kadar seyredilen Hüsnü Arkan parçasından daha başarılı bir sanatsal eser olarak görülüyor. Müzik sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı bir davette çok tıklanma kriterine dair bu eleştiriyi tekrarladığımda bir prodüktörden beni şoke eden bir cevap almıştım. Öyle diyorsun ama YouTuber'lar bir şarkıyı da Tarkan'dan daha çok para kazanıyor. Ülkemizde içi boşalmanın sanatın en önemli alanlarından müziğe dair yansımasının ne kadar acıklı olduğunu göstermek için bizzat yaşadığım bir hadiseyi aktarayım. Çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi ünlü bir aktör. Arada zevk için şarkı söylüyordu. Ancak kendisinin de sürekli ifade ettiği gibi ne müzisyen olmak gibi bir iddiası vardı ne de hayali. Zira o da çok farkındaydı ki güzel bir sesi yoktu ve bunu her yerde açıkça söyleyecek kadar kompleksiz ve özgüven sahibiydi. Günün birinde o arkadaşımla otururken telefonu çaldı. Arayan aynı zamanda şarkı da söyleyen ve yine aynı zamanda sesi bizimkinden daha berbat, magazin dünyasından herkesin tanıdığı bir başka arkadaşımızdı. Konuşma yanımda gerçekleşince mecburen kulak misafiri oldum. "Ya biz niye beraber düet yapmıyoruz?" diye sordu. Bizimki kibarca bu cesur teklifi geri çevirince, "İkimizin de çok takipçisi var, deli gibi izleniriz bak," diye ısrar geldi karşıdan. Benim güzel arkadaşım bu hadsiz ısrara artık tahammül edemedi ve onunla ölene kadar gurur duymama vesile olan bir yanıt verdi. "Biz düet yapamayız çünkü benim de sesim çok kötü." Birçok önemli müzisyeni ve eserini ayrı tutmak kaydıyla şunu söylemeliyim. Türkiye muhtemelen müzikal anlamda son yaşam belirtisini 1990'larda verdi. Bugün popüler müzik kategorisi altında dinlenen yeni şarkıların neredeyse tamamının 1990'lardan bugünkü müzik endüstrisine göre coverlanmasının, yani bana göre araklanmasının bir numaralı sebebi işte budur. Bu nedendendir ki zamanın ruhunu yansıtan kullan at kültürünün müzikal karşılığı şarkıları hiçbirimizin hatırlamaması sürpriz değil. İnsan hafızası kalpte karşılığı olan izleri hatırlama eğilimindedir. Bir toplumda değersizleşmenin en büyük belirtisi o toplumu oluşturan bireylerin neyin değerli, neyin değersiz olduğunu tayin edemeyecek hale gelişidir. Bugünün kullanat şarkılarına dair şahsiyet dizisinde Agah Bey'in söylediği cümleyi hatırlıyoruz. "Unutmak insana verilmiş en büyük hediyedir." 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.